Gemi 7. ayın 17. günü Ararat Dağları'na oturdu. Hangi gemi? Nuh'un gemisi. 7. ayın 17. günü Ararat Dağları'na oturdu. Ararat bizim Ağrı dediğimiz dağ. Bizden önce burada yaşayan insanlar ona Ararat diyordu. Bu yüzden kutsal kitabı da böyle geçti. Büyük ve küçük Ağrı olduğuna göre Ararat Dağları, yani bildiğimiz Ağrı Dağları oluyor. Ağrı Dağı üzerine oturdu. Ağrı Dağı'na şöyle bir bakacak olursak, aslında sembolik bir mekan. Tıpkı bu öyküdeki bütün mekanlar, bütün olaylar gibi çok büyük anlamlar ve işaretler barındırıyor. Zaten kutsal kitapta biliyoruz ki hem geleceği hem de geçmişi bize bir şekilde aktarır. Geleceğe yönelik işaretler taşır ama geçmiş hakikatleri de bize aktarır. Şimdi Ararat Dağı da bu anlamda aslında mitolojide önemli bir dağ. Yerel mitolojide nasıl ki Yunanistan'da bir Olimpos Dağı varsa ve bütün tanrılar o dağın üzerinde oturuyorsa, aslında birçok Olimpos var, bir tanesi de Antalya'dır bizim. Böyle insanlar ulaşamadıkları yerlere Tanrı'yı koymuşlardır hep. Tanrı, ben buradaysam Tanrı burada olamaz. Çünkü onlar biliyorlardı düşüşü. Bir şekilde hissediyorlardı. Yani Tanrı benim yanımda değil. Ulaşamayacağım bir yerde. Yani dağın tepesinde. Orada en yüksek dağ Ağrı Dağı'dır Doğu Anadolu'da. O zaman orada da tanrılar olmalı. Çünkü ben gidemiyorum. Benim olamayacağım bir yer olmalı diyordu eski insanlar. O yüzden de tanrılarını her zaman en yüksek, en ulaşılmaz yerlere koyarlardı. Olimpos Dağı, Ağrı Dağı, eminim Everest de öyledir. O da tanrının bir yeri değil mi? Eski tanrıların. Tanrılar orada yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar ama oradan emir gönderip insanlara bir şeyleri yasaklıyorlardı, emirler veriyorlardı. Kaderi üzerine hükmediyorlardı. Eski insanlar böyle inanıyordu. Ve o zaman dağcılık da gelişmemişti. O yüzden o dağlara kimse gitmeye çalışmıyordu. Ben şöyle bir şey duydum, gerçek. Bir dağcı arkadaşlar üniversite kulübünden bir dağa tırmanıyorlar. Ulaştık işte zirveye, not alalım, yazalım derken orada çoban var. Şey diyor, abi defter o şeyin içinde, orada kutu var, oraya yazarlar hep diyor. Koyunlar var yanında çobanın. Çoban her gün çıkıyor oraya. O dağda tanrı yoktur tabii. Çoban var. Şimdi imanlı bir çobansa olabilir ama. Şimdi Nuh'un gemisi Ararat Dağı'na oturdu. Yani dağın üstündeydi aslında ve oturdu. Yani uçarak gitmedi Nuh'un gemisi. Uçan bir gemi değildi, uçan daire değildi. Eski bir gemiydi, ahşaptan yapılmıştı. Çünkü yeryüzü sularla kaplanmıştı. Bu öykünün bu kısmını hepiniz biliyorsunuz. Burada derin bir sembol var. Tanrıların dağının üzerine Nuh'un gemisinin oturması bir semboldür bu. Sembol, o eski tanrıların, yeryüzü tanrılarının üzerine geminin oturması bir semboldür. Ve Nuh'un gemisi öyküsünde bu ve bunun gibi daha pek çok sembol var. Bugün bunlara bakacağız. Çünkü kutsal kitap dediğimiz gibi hem literal, yani kitabi anlamda yazıldığı gibi, hem de alegorik olarak bize pek çok şey anlatır. Mesela İbrahim ve İshak öyküsü, değil mi? Şimdi ilk bakışta şöyle görürüz. Bu ne kadar zalim bir tanrı, oğlunu kurban olarak istiyor adamın. İşte tam kesecekti, koç gönderiyor. Niye bunu yapıyor, ne gerek var? Aslında tanrı şunu göstermek istiyordu. Sizin kutsanmanız ve kurtuluşunuz o kadar zor ki, bir insanın kendi oğlunu kesmesi ne kadar zorsa, senin de kurtulman o kadar zordur. Ama ben bunu sizin için yapacağım bir gün. Bunun işaretini veriyordu kutsal kitapta kendisi bunu anlatırken. İşte kutsal kitaptaki öyküler insanın taşıyamayacağı yükleri, yapamayacağı işleri Tanrı'nın egemenliğiyle ve onun yönlendirmesiyle nasıl yapılır olduğunu gösterir bize. Bu bir örnektir. Çok zor bir işin var ve bunu sen yapamazsın ama senin için ben yapacağım der Tanrı ve onun örneklerini bize gösterir. Şimdi Nuh tufanı da bu açıdan bizlere bir örnektir. Pek çok sembol içerir dedik. Şimdi bu anlamda şöyle düşünmeyin. Düşünebilirsiniz tabii. Bir gemi nasıl o kadar hayvan alıyor? Dünyadaki bütün türleri aldı mı? Onlar birbirini yedi mi? O kadar su yeryüzünü nasıl kapladı? Bu su sonra nereye gitti? Bir öyküyü dinleyelim ve ona göre karar vermeye çalışalım. Yaratılış 6:17. Tanrı Nuh'a ne diyor? Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir anlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Tanrı Nuh'a bir emir veriyor. Bir gemi yapmasını istiyor ondan. Ve ona yok oluşu bildiriyor. Nuh'u seçti çünkü Nuh doğru bir adamdı. Ve Tanrı'nın gözünde değerliydi. Nuh ve ailesi güven içinde olacaktı. Ama onun dışında kalanlar için acı ve ölüm gelecekti. Dışarıdaki azgın sular gemiyi her yönden kuşatırken geminin içindekiler güvenlikte olacaktı. Çünkü Tanrı şöyle demişti. Sen gemiye bineceksin ama geminin kapısını, kapağını ben kapatacağım. Yani orada size hiçbir şekilde zarar gelmeyecek. Ve dışarıdaki sular, bu işte sular ve kaos ve karanlık. Bu bir simgedir. Sular her zaman ölüm demektir. Kaos, karanlık, ölüm bunlar bu amaçla kullanılır kutsal kitapta. Dışarıda ölüm var. Sen geminin içindesin. Ben seni geminin içine koyuyorum ve kapağını kapatıyorum. Sen, ailen, çoluk, çocuk ve hayvanlar, hayvanseverler için iyi haber. Sizler, evet, sizler sağlam ve iyi yerde olacaksınız. Çünkü geminin kapağını ben kapatıyorum üzerinize. O zaman geminin dışındaki her yerde ölüm var, karanlık var, yok oluş var. Ama içinde hayat var. Çünkü gemi Tanrı tarafından mühürlenmiş bir gemidir. Belirsizliğin, kararsızlığın, karanlığın, ölümün hüküm sürdüğü dışarısı var. Bir de geminin içi var. İşte o gemi bizi, Tanrımızın bu gemisi bizi karanlığın ve belirsizliğin ötesindeki, ölümün ötesindeki o ülkeye, söz verilen ülkeye götürecek olan gemidir. Ölümün ötesine geçebilecek olan bir gemidir. İşte o gemi, ölümün ötesindeki ülkeye ulaşacak olan o gemi, Tanrı tarafından Nuh'a bildirilen gemidir. Yaratılış 6:14. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. Gofer kutsal kitapta bu şekilde geçiyor. Lübnan sediri. Lübnan dağlarında yetişen bir ağaç. Çok sağlam bir ağaç. Gemi yapmak için çok elverişli bir ağaç. Aynı zamanda Lübnan bayrağındaki ağaç simgedir. Lübnan için. Değerli bir ağaçtı. Evet, bundan Nuh bir gemi yapacaktı ve ölümü dışarıda bırakacaktı. Geminin içine ölüm girmeyecekti. Ölümün ötesine geçebilmek için bu gemi gerekiyordu. Yaşam ve ölüm, geminin içi ve dışı, ışık ve karanlık, Tanrı ve günah. Zihnimiz ikili bir şekilde çalışıyor. Bir şeyin karşısına başka bir şey koymazsak tam olarak algılayamıyoruz. Birbirine göre değerlendiriyoruz ve ikisini sanki eş değer, aynı değerde iki şey var, ikisinden birisi gibi düşünüyoruz. Bu bize Adem bahçesinden kalan bir alışkanlık. Çünkü iblis geldiği zaman Tanrı'nın sözünün dışında bir şeylerin olabileceğini bize söyledi. Ve o günden beri kafamız karışık. Belirsizlik var ve bu belirsizliğin içinde biz Tanrı dışında da bir şey olabileceğini, yaşamın karşısında ölüm olduğunu, ışığın karşısında karanlık olduğunu, var olduğunu, varlığın karşısında yokluk olduğunu, olabileceğini düşünüyoruz. Aslında bunlar günah, yokluk, karanlık, bunlar hep gerçeğin reddedilmesi, yok sayılmasıdır. Karanlık diye bir şey yoktur çünkü ışığın yokluğudur karanlık. Aynı şekilde yokluk diye bir şey yoktur. O gerçeğin olmamasıdır, gerçeğin dışıdır ve yokluk diye bir şey yoktur. Tanrı'nın karşısında günah diye bir şey yoktur çünkü günah Tanrı'nın reddedilmesi, Tanrı'nın ülkesinin dışına çıkma girişimidir. Öyle bir ülke de yoktur. Yani hayat yoktur orada. Ölüm denen şey bu, yokluk. Yaşamın karşıtı değil, yokluk. Hayata tamamen dışında ve hayatın reddedilmesi demektir. Gerçeğin reddedilmesi demektir. Çünkü bir tek gerçek var, o da Tanrı'dır. Ve Tanrı bütün yaratılışın, bütün varoluşun sebebi ve nedenidir. Onun dışında bir varoluş düşünülemez. Yuhanna 1:3. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olamadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Amin. Yuhanna bu girişi son derece felsefi ve çok etkileyici edebi bir dille yazılmıştır. İşte burada yaratılışın bu temelindeki varoluşun şeklini, şemalini bize açıklıyor. Yaşam Tanrı'daydı ve o yaşam insanların ışığı oldu. Yani yaşam Tanrı'dan bize geldi. Karanlık ışığı alt edemez. Çünkü ışık yandığı anda karanlık diye bir şey artık yoktur. Karanlık ışığın eksilmesi, var olmamasıdır. Mesela şu anda bu kilisenin içindeyiz, değil mi? Dışında da olabilirdik. İkisi de gerçek olabilir ve geçerlidir. Fakat zamanın sonunda ya Tanrı'da ya da onun dışında diye bir şey olmayacak. Yalnız Tanrı gerçeği olacak. Çünkü bu yanılsama, yani Tanrı'nın dışında günahta bir yaşam olduğu, onun dışında bir şeyler yapılabileceği düşüncesi tamamen iblisin insan zihnine yerleştirdiği bir yanılsama, bir illüzyondur. Tıpkı illüzyonist gibi iblis bir şeyler yaptı ve var olmayan bir şeyi bize gerçek gibi gösterdi. O zamandan beri kafamız karışık. O zamandan beri biz gerçeği bir türlü algılayamıyoruz. Hep böyle birbirine göre bakıyoruz. Bu daha iyi, ama bu daha iyi. Yani şu daha kötü. O zaman bu işime gelir, o gelmez. Böyle değil. Bir tane gerçek var. O da Tanrı. İnsanoğlu işte bu illüzyonu gerçek sandı ve onun peşinden gitti ve düşüş dediğimiz şey de budur. Var olmayan, yanlış, yalan, günah, ölüm, karanlık, bunların hepsi aynı anlamda kullanabiliriz. Yani Tanrı gerçeği ve karşısındaki tamamen yalan olan, illüzyon, boş bir şey. Mesela bu zamanın sonunda şöyle bir şey olacak. Bazen rüyada çok zengin olduğumuzu görürüz ama sabah olduğunda hiçbir şey kalmaz, değil mi? Evet. Bir şey götüremiyorsun. Bazen ben düşündüğüm olur, bir an böyle uyku sersem, ya oradan çok param vardı, azıcık bu tarafa gelmedi, değil mi? Evet, değil mi? Kefenin cebi yok dediğinde bu işte. Yani öbür tarafa, Tanrı'nın yanına giderken buradan hiçbir şey gitmeyecek. Bu bir rüya olarak kalacak bizler için. Bir yanılsama. Peki o zaman gerçek ülkeye, gerçeğe, Tanrı'nın yanına gideceğiz. Peki imanlıyı bekleyen gerçek ne? Yenilenmiş dünyaya adım atmadan önce yaşanması gereken şeyler var. Burada da işte bunun bir alegorik örneğini Nuh tufanında görüyoruz. Yaratılış 7:4. Çünkü 7 gün sonra yeryüzüne 40 gün 40 gece yağmur yağdıracağım. Yarattığım her canlıyı yeryüzünden sileceğim, atacağım. Şimdi burada rakamlar ve semboller var gene. 7 gün var, 40 gün 40 gece var. Bunlar önemli. Her kültürde hemen hemen bu rakamlara rastlarız. Mesela 40 rakamı. Tanrı İsrailoğullarını Mısır'dan çıktıktan sonra çölde 40 yıl bekletti. Orada dolaştılar. Başıboş, ama kutsal topraklara ayak basamadılar. Musa 40 yıl Mısır'da, 40 yılda çölde geçirdi ve sonra kutsal görevine başladı. Sina Dağı'na çıktığında 10 emri almak için Musa 40 gün bekledi. Yunus Ninova'yı 40 gün boyunca uyardı. Değil mi? Hezekiel'de rastlıyoruz. Yahuda halkının günahı için 40 gün bir yanına yatmak zorunda kaldı. Bu rakam kutsal yazılarda 146 kere geçiyor, 40 rakamı. Çok önemli ve bir gösterge. Peki ne gösteriyor? Değişimi, başkalaşımı ve dönüşümü gösterir. Bir durumdan başka bir duruma geçiş, bir başkalaşma, yeniden başka bir şeyin başlaması ve o aradaki zamanı ifade eder. Mesela İsa Mesih vaftiz oldu Şeria Irmağı'nda, değil mi? 40 gün oruç tuttu görevine başlamadan önce. İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu. Ve gene aynı İsa Mesih göğe çıkmadan önce 40 gün kaldı insanların arasında, başkalaşacaktı. Kadına ne demişti? Bana dokunma, daha babamın yanına gitmedim. Yani o başkalaşacaktı. Bizim algılayamayacağımız, şu anda belki tarif edemeyeceğimiz bir şekilde olacaktı İsa'nın tanrısal varlığa geçişi. İşte bu kendisinde gördüğümüz gibi bu 40 gün rakamı bir başkalaşmayı ifade eder. İşte Tanrı o arada dünyayı değiştirip dönüştürüyordu. Kirlilikten arıtıyordu. Ama bu son arıtışı olmayacaktı. Asıl arıtış farklı olacak. Su temizler ama yerine daha sonra geleceğiz. Nuh gemisi Ararat'a oturduktan 40 gün sonra pencereyi açtı. Dönüşüm tamamlandı mı bakmak için. Kuzgun'u gönderdi. Kuzgun gene bir sembol. Kara bir kuş, leşle beslenir. Değil mi? Saldırgandır. Kuzgun uçup durdu. Yani dışarıda hala ölüm hüküm sürüyordu. Daha yenilenme olmamıştı aslında. O dönüşümün farklı bir aşamasındaydık. Sonra Nuh güvercini gönderdi. Güvercin 7 gün bekledikten sonra çıkıp geldiğinde gagasında bir tane zeytin yaprağı vardı. Güvercin nedir? Barış, değil mi? Saflık, temizlik ve gagasındaki zeytin. O da bereket, bolluk, Tanrı'nın lütfu demektir. Güvercin tütün yaprağı, koka yaprağı, işte böyle şeylerle gelmedi. Belki bir mesaj, zeytin yemeliyiz değil mi? Evet, 7 gün sonra güvercin geri geldi. Şimdi 7 ile karşılaşıyoruz. Bu da bir sembol, çok önemli. Kutsal kitapta, Yahudi takviminde mesela 7 kutsal gün vardır bir yılda. Bir hafta 7 gündür biliyoruz. İnsan zihni ve bedeni her 7 yılda bir önemli bir değişim geçirir. Bu da aslında kabul edilmiş bir şey. Evlilik mesela 7 yılı atlatırsa bayağı rahatlarmış, öyle deniyor. İlk 7 yıl evet şey olurmuş, riskliymiş. İnsan vücudundaki hücreler her 7 yılda bir tamamen yenilenir. 7 yıl önceki hiçbir hücre, beyin hariç, o yenilenmiyor maalesef. Ona tıkan oluyoruz gün geçtikçe. Sonra devam ediyoruz. Yeşua Eriha kentine 7 günde ulaştı. Ve kentin çevresini 7 kez döndü. Kuşatmacılar 7 trompet üfledi ve Eriha ortadan kalktı. Değil mi? Bütün duvarlarıyla. O zaman için mükemmel duvarları vardı ama ortadan kalktı. Keza İsrail'in Tanrı için inşa ettiği mabet 7 yılda tamamlandı. Sonra Anadolu'daki 7 kiliseyi hatırlıyoruz. 7 oluşum sayısı. Bir şeyin oluşması, ortaya çıkmasını gösteren süre. Ve en son da Yuhanna'nın vahyinde 7 tane mühür var. Onlar tamamlandıktan sonra gerçeklik geri dönecek. Zeytin barıştır, sevgidir, berekettir. Şimdi Nuh gemiden bir 7 gün sonra daha çıktı. Yine bir 7 gün oluşum. Bunlar safa safa bir şeyler tamamlanıyor, ortaya çıkıyor. Ve temizlik herhalde, değil mi? Sularla dünya temizlenmişti Nuh için. Ama insan tam olarak temizlenmemişti. Onu gene biliyoruz. Nuh çıkar çıkmaz üzüm dikti, asma yaptı. Sonra sarhoş oldu, nahoş bir şekilde yattı. Nuh birhaneye gidebilirdi hemen ama o zaman birhane yoktu. İşi zor ama Nuh da çok uzun yüzyıllar boyu yaşadığı için yani üzüm dikip o üzümü yetiştirip sonra onu şarap yapması fazla sıkıcı olmamıştır herhalde. Çok uzun bir ömrü vardı. Tanrı Nuh'u lütfuyla kurtardı. Nuh'un yaptığı, ettiği şeyler o kadar da önemli değildi. Tanrı Nuh'u lütfuyla kurtardı. Nuh ancak Tanrı'nın dediklerini yerine getirdi. Tanrı'nın sözünü yerine getirdi. Bütün yaptığı buydu. Tanrı'ya uymak ve onu dinlemek. Onun uyarısına kulak vermek. Çünkü Tanrı söyledi. Aslında Nuh'un gemisini düşününce güzel bir şey değil mi? Hakikaten böyle dışarıda fırtınalar varken, karanlık varken sevdiğiniz insanlarla bir aradasınız. Güvenlik içindesiniz. Hayvanlar her tarafta. Güzel bir şey olmalı. Yiyorlar, içiyorlardı ve evet kapağı da Tanrı kapatmıştı. Ve güvence içindeydi insanlar. Bir sudan geçiyorlardı. Burası da çok önemli. Su, bu da çok büyük bir sembol. Daha önce değindiğimiz gibi. Burada hemen vaftizi hatırlıyoruz ister istemez. Çünkü insan tekrar sudan geçiyor. Tıpkı kölelikten çıkan, Mısır'dan çıkan İsrail gibi, Kızıldeniz'i geçen İsrail gibi, değil mi? Sudan geçilecek ve Nuh'un gemisi de sudan geçti. Eski dünyadan daha yeni dünyayı geçerken. Ve ilginç bir şey, alfa derslerden hatırlıyorum. Vaftiz havuzları eskiden tabut biçiminde olurmuş. Çünkü oraya girdiğin zaman o suyun içinde ölüyorsun eski yaşamına ve yeni yaşamına dirilmiş olarak kalkıyorsun. Bütün eski yaşamını o suyun içinde, tabutun içinde bırakıyorsun. Aslında belki de Nuh'un gemisi de böyle bir sembol. İnsanı eski yaşamdan yeni yaşama, eski gerçekten yeni gerçeğe taşıyan bir sembolik tabut. Ve onun içinde tekrar kalktığı zaman, uyandığı zaman insanlar yeni hayatla karşılaşıyorlar. Bu yüzden vaftiz de bizim bunu sembolik olarak tekrarladığımız bir şey. Ve bu sembol olmanın ötesinde bir gerçeklik. Çünkü sudan geçmek, karanlıktan, kaostan, ölümden geçmek, Tanrı'nın yeni ülkesine girmek için şarttır. İnsan yeni yaşama geçmek için eski yaşamına veda etmeli. İsa Mesih bunu söylediğinde insanlar şaşırdılar. Nasıl yani dediler. Yuhanna 3'e 4, Nikodim, İsa'nın konuştuğu adam. Yaşlanmış bir adam nasıl yeniden doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Sudan ve ruhtan. Yalnızca suya girip ıslanmış olmak değil, ruhtan da doğmuş olmak gerekli. Bu vaftizdeki bir gereklik bizim için. Ve eski hayata veda etmiş, yeni bir hayata yenilenmiş ve kutsal ruhu almış olarak doğuyoruz. Çünkü eski ruhumuz aslında çoktan çürümüştü. Biz farkında olmasak da nasıl ki beden çürür, çok güzel bir insan bile birkaç gün ölü kaldıktan sonra cesedi nasıl bozulursa aslında vaftiz öncesi insanların ruhları da aynı şekilde bozulup çürüyor. Biz bunu görmesek de Tanrı görüyor ve bundan iğreniyor, rahatsız oluyor. Tanrı'yı rahatsız ettiğimiz için Tanrı bizden yüz çeviriyor, günahlı insandan. Çünkü evet, bir ceset, ruhi bir ceset de olsa maalesef iğrenç. İşte sudan ve ruhtan yeniden doğduğumuz zaman yenilenmiş oluyoruz. Vaftiz bizi arıtıyor ve suların ötesindeki yeşil çayırlara bizi taşır. İsrail de kutsal topraklara girmek için Şeria'dan geçmek zorundaydı, değil mi? 40 yıl bekledikten sonra. Evet, her yerde semboller var. Bu sembolleri her zaman görüyoruz. Mesela Tanrı Nuh tufanından sonra gökkuşağını koydu. İnsan oğluna şunu söyledi. Ta ki son gelinceye kadar bir daha size böyle toplu yıkım vermeyeceğim. O zamana kadar kendinizi düzeltin dedi. Ve sembol olarak gökkuşağını koydu. Gökkuşağı evet bir umuttur. Ve beklenti ve yenilenme demektir kültürlerde. Ve biz de gökkuşağını gördüğümüz zaman Tanrı'nın bize verdiği umudu, kurtuluş umudunu hatırlarız. Bütün dünya kültürleri gökkuşağını evet severek, sevinçle karşılar. Ve şimdi Petrus'a bakalım. 2. Petrus 3:5. Ne var ki göklerin çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla şekillendirdiğini bile bile unutuyorlar. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu. Şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor. Tanrısızların yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar. Şimdi burada bize geçmişteki arınmayı ve temizlenmeyi gösteriyor. Fakat ikinci asıl gerçek ortadan kaldırıp dönüşümün nasıl geleceğini gösteriyor. Su temizler, ateş yok eder. İkinci kez ateş gelecek ve daha önce temizlenip gene korunmuş olan şeyler, saklanmış olan şeyler bu kez tamamen ortadan kalkacak. Bütün kalıntısıyla birlikte. Ve gemi, işte gemi burada bir araçtır. Bizi bu ikinci ateşle yıkımdan geçirecek olan da bu gemidir. Ve gemi, evet, o da İsa Mesih'tir. İsa Mesih de gemi olarak sembolize edilir. Bizi içine alıp o ölümün, ölüm ülkesinin, yıkımın ortasından geçirip kutsal topraklara, Tanrı'nın yanına, berekete, bolluğa ulaştıracak olan gemi İsa Mesih'tir. Evet, İsa Mesih'in bedeni bizleri kurtaracak. Çünkü Tanrı insanı seviyor ve kurtulmasını istiyor bütün insanların. İşte Yuhanna 3.16'ya bakalım. Biraz önce İbrahim'i andık değil mi? İshak'ı ne kadar zorlu bir görevi olduğunu. Ama Yuhanna 3.16'da Tanrı diyor ki kutsal kitapta, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı'nın gemisinde herkese yer var. O çok büyük bir gemi. Nasıl öyle bir gemi olur diye düşünmeyelim. Tanrı'nın gemisi, İsa Mesih'in ülkesinde bizi götürecek olan gemi, herkese alacak şeye sahip. Kapasitesi son derece yeterli. Bu gemiye Tanrı'nın yenilenmiş ülkesine gitmek üzere karşılıksız olarak biniyoruz, lütufla. Yani biz bir şey yapmıyoruz. Nuh uğraştı o kadar sene. Biz uğraşmıyoruz. Buradayız. Tanrı bizi bir tek İsa Mesih'in haç üzerindeki bu fedakarlığıyla, yani İbrahim'e çok zor gelen işi kendisi bizzat yaparak tamamladı. Onu hazırladı. Kurtuluşa giden bir gemi, bir araç. Bizleri bu dünyadan, bu dünya kirli, yalan ve eksik olan bu dünyadan, kendi ülkesinde mükemmel sonsuzluğa ulaştıracak olan ülkeye bizleri İsa Mesih aracılığıyla taşıyacağını söyledi. Peki ne zaman olacak bu? Bizim hayatımızı göz önüne alırsak ne zaman? Aslına bakın, yaratılış 6'ya 3, gene Nuh'un zamanına gidersek, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak çünkü o ölümlüdür dedi. İnsanın ömrü 120 yıl olacak. Gerçekten bugün araştırmalar gösteriyor ki insanın ideal ömrü 120 yıl. Yani bunun ötesine geçilmiyor. En ideal şartlarda çok iyi yaşarsak, çok iyi beslenirsek, hastalıklardan uzak durursak 120 yıla kadar yaşayabiliyoruz. Ve Tanrı bunu 5000 yıl önceden belirtiyor. Yani 120 yıl yaşayacaksın dünyada ideal şartlarda. Ve gemi yapımı bu sözleriyle Tanrı'nın başlıyor. Yani Nuh'un gemisini yapması da 120 yıl sürüyor bu tarihten sonra. Yani Tanrı şunu söylüyor. Sen bu ömründe bu gemiye binebilirsin. Ama öldükten sonra iş işten geçecek. O yüzden biz ölülere, değil mi, dua etmiyoruz. Çünkü onlar için yapılacak bir şey kalmadı. Ne yapılırsa bu hayatta ve şimdi yapılmalı. Yani ömrümüzün sonuna kadar beklemeyelim. Çünkü ne zaman bu dünyayı terk edeceğimiz de belli değil. Yani şimdiden, hemen şimdi iman etmek için bir şansımız var. Kapıdan çıktığımız zaman ne olacağını bilmiyoruz. Tanrı bizleri gemisinde bekliyor. Ve gemi bizleri almak üzere hala burada aramızda. Yaşam süremiz içinde Tanrı'yla barışabiliriz. Ve gidebiliriz onun gemisinde. Sanırım Nuh'un zamanında da 120 yıl uzun bir süre. Eş, dost, akraba oradan geçip kolay gelsin. Nuh ne yapıyorsun? Ne iş bu? Demiştir. Ama hiçbirisi onun söylediğine inanmadı. Hiçbirisi inanmadı. Herhalde alay edip gittiler. Biraz baktılar gemiye. Ya deli bu falan deyip gitmişlerdir. Biz öyle yapmayalım. Tanrı'nın gemisi bizleri beklerken bunu ertelemeyelim. Neden sonra iş işten geçebilir ve ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü İsa Mesih'e iman edenler için ölüm ve yok oluş olmayacaktır. Hepimiz öleceğiz ama bu hayatta öleceğiz ve gerçek hayata İsa Mesih'in gemisiyle taşınmış olarak orada ebedi hayata uyanacağız. Bu bir son değil, aslında bir başlangıç olacak. Bu değişim, bahsettiğimiz değişim, dönüşüm bizlerde gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Yani bütün kirlilik, bütün pislik, ölüm, acı, keder, her ne varsa onlar burada kalacak. Zaten onlar yok aslında. Onlar Tanrı'nın reddedilişiyle bizim hissettiğimiz şeyler. Tanrı'dan koptuğumuz için biz öyle hissediyoruz. Aslında Tanrı'nın ideal ülkesinde ve ideal yaratılışında böyle şeyler yoktu. Hastalıklar, belalar, depremler, seller, ölüm yoktu. Bunlar hep insanın Tanrı'nın dışına çıkma çabası sonucu başına gelen şeyler. Ve gene evet, iyi haber, hayvanlara Nuh taşıdığına göre gemisinde, değil mi? Öbür tarafta da sevdiğimiz hayvanlarla birlikte olacağız. Hem de onların tırnakları, dişleri olmadan, birbirlerini parçalamadan ve biz de onları sevebileceğiz. Ve evet, Nuh'un gemiden çıktığı anı şimdi bir gözümüzün önüne getirelim. Ne gördü acaba, değil mi, ilk çıktığında? Yenilenmiş, tertemiz bir dünya. Nuh o dünyayı gördüğü gibi biz de göreceğiz. Çünkü Vahiy 21'e 1'de ne diyor? Bir de ona bakalım. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Deniz yok, ölüm yok. Kaos, karanlık, bilinmeyen, belirsizlik, korku, ürküntü veren, bizleri korkutan şeyler yok. Onlar hepsi geride kaldı. Yeni hayatta, yeni dünyada herkese sevgiyle ve sonsuz bir mutluluk içinde hepimize yer var. O zaman İsa'nın gemisine rezervasyon yaptırmak için buraya bana geliyorsunuz, isimlerinizi alıyorum ve yollayacağım sizi hemen. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tanrı sizinle birlikte olsun. Çok teşekkürler.